Ayrım 24, sayfa 259. Yatak öğretmeni, Sujata Massey. Ve günlerim böyle geçmeye başladı. Sabah saat 6 civarında geliyor ve bütün sabah çalışıyordum. Manikin benim için hazırladığı öğle yemeğini yedikten sonra çeşitli ülkelerden gelen tüccarlarla, sinagog ve kiliselerle dolu yakındaki bov pazarına gidiyordum. Bay Lewis, hiç duymadığım diller konuşan her ırktan insanın itişe kakışa dolaştığı bu bölgede bir barangoz bulmamı önermişti. Aslen Şangaylı olan buruş buruş yüzü Bay Chun kitaplık yapmayı zevkle kabul etti ve ben de böyle bir projeye şekil verdiğim için gururlandım. Bay Chun birkaç gün içinde rafların isteğe göre yükseltilip alçaltılmasını sağlayan dübellerle tasarlanmış dahice bir çizim yapmıştı. Bu çizimi Bay Lewis de beğendi ve kitaplıkların maundan yapılmasına karar verdi. Tahmini maliyeti gözden geçirdikten sonra bana kitapların nasıl dizilmesi gerektiğine dair fikirler vermeye başladı. Bunları not aldım ama sonra kendimi kötü haberi vermek zorunda hissettim. Değerli kitaplarından onlarcasının sayfaları çıkmış veya kapakları kopmuştu. Eğer bir cilt makinesi olsaydı kitaplara yeni kapak yapıştırabilirdim diye önerdim. Kırılmış kitap sırtlarını da değiştirebilirdim. Hafif yırtılmış olan kapakların altına da keten bezi yapıştırılabilir. Bunları nerede öğrendiniz? Geçen hafta sonu Asya Cemiyeti ile Milli Kütüphane'ye gittim ve oradaki beylerle el yazmalarına ve kitaplarına nasıl baktıkları hakkında konuştum. Bay Lewis'in kaşlarının kalktığını görünce ekledim. Affedersiniz efendim, belki de sizden izin almadan gitmemeliydim. Adam başını iki yana salladı, hiç de değil. Ayrıca bu çok ilgimi çekti. Bu söylediklerinizin birkaç örneğini görmek isterdim. Onunla birlikte kütüphaneye gittim ve elektriği yaktım. Jatin'den her gün toz almasını istemiş olsam da o da hala küf kokuyordu. Ona nasıl her gün birkaç düzine kitabın küfünü bahçede silkeleyerek havalandırdığımı anlattım. Bir kenara koyduğum kapakları çok bozulmuş kitaplara baktı ve birkaçının sayfalarını karıştırdıktan sonra bunları profesyonel bir matbaacının yeniden ciltlemesini tercih edeceğini söyledi. Suratımın asılmış olduğunu görmüş olmalıydı ki çok eski olmayanların matbaacıya verilmesi gerekmez diye ekledi. Bir cilt makinesi almanıza da karşı değilim. Şimdi hava iyiyken kitapları havalandırabilir, yağmurlu mevsimde de o tür tamiratlar yapabilirsiniz. Eğer önümüzdeki yağmurlu mevsimden bahsediyorsa 8 ay daha çalışacağım demekti. Bu benim için iyiydi ama hala kitapların durumunu pek anlamadığımdan endişeliydim. Eğer kitapları bütün muson mevsimi boyunca içeride tutarsanız rutubet onları mahveder. Yağmurun doğrudan üstlerine yağmaması koşuluyla yine silkelenip havalandırılmaları lazım. Nemli havanın hakkından gelmenin tek yolu klimadır, hiç duymuş muydunuz? Gözlerinde kütüphanesine bakmayı kabul ettiğimde gördüğüm aynı kıvılcım vardı. Evet, bazı evlerin ve otel toplantı salonlarının resimlerinde görmüştüm ama çok pahalı bir şey değil mi? Daha ileri modeller geliştirildikçe Hindistan'a gönderilenlerin fiyatı düşüyor. Klimalar trenlere ve hatta bazı özel konutlara bile girdi. Onun ne kadar yoz ve hafiften kaçık biri olduğunu düşündüğümü belli etmemeye çalışarak başımı salladım. Kitapları serinletmek kafamın almadığı bir aşırılıktı. Sıcak insanları hasta edebiliyor, hatta öldürebiliyordu. Ben bunu kendi köyümde görmüştüm ve Hindistan'ın sıcağına dayanmak Avrupalılar için çok daha zor olmalıydı. Ben klimaları araştırırken en eski ve kıymetli kitapları korumak için sedir ağacından yaptığım küçük kutular var. Sandıkları açtıkça onları bulacaksınız. Görüyorum ki kütüphanemdeki en eski kitabı Portekizli denizcinin 1465'te yazdıklarını bulmuşsunuz. Onu açmaya korktum. Kitabın kapağının ne kadar kırılgan olduğunu hatırlayarak yüzümü buruşturdum. Açmadığınız iyi olmuş. Onu profesyonel bir ciltçiye vermek istiyorum. Elimde belli bir ciltçi ismi yok. Ciltçilerin Kuzey Kalküta'da Presidency Koleji'nin yakınında bulunduğunu duymuştum. Yani kolej sokağında mı? Haritalara bakıyor ve hafta sonları her yere yürüyordum. Evet, ama orada çok dikkatli olmalısınız. Gözlerini uzun süre üstüme dikti ve sonra ekledi. Orası terörizmin yatağıdır. Bunun da yine mantıksızlığının bir örneği olduğunu düşünerek başımı salladım. Kolej sokağı, Presidency Kolej'de pek çok başka eğitim kurumunun bulunduğu bir yerde. Eğitim kurumlarının, matbaacıların ve kitapçıların bulunduğu merkezde. Çoktan orayı ileride keşfedilecek yerler listeme koymuştum. Çünkü orası pek çok kitap bulabileceğim ve belki pankajın da uğrayabileceği bir yerde. Bölüm 21. İnsanlar bana modern kadının saldırgan olduğunu söylüyor. Bu doğru mu merak ediyorum. Eğer doğruysa bunun için iyi bir nedenleri vardır ve saldırganlıkları sadece duygularını nesiller boyu bastırmanın doğal bir sonucudur. Özgürlüğü ilk kez tatmak sarhoş edicidir ve insanlık tarihinde ilk defa bir kadın bu sarhoşluğun keyfini yaşıyor. Vijayalakshmi Pandit'in Amrita Pazar Patrika'daki yazısı, 15 Mayıs 1938. Ertesi sabah bir tramvaya binerek Kalküta'nın merkezinden kuzeydeki Kolej sokağına doğru yola koyuldum. Tramvaydaki neşeli insanların arasındaki Kabita ile aynı yaşlarda görünen tombul bebekten gözlerimi kaçırdım. Bebeklere bakmak, ikimizin de hayatta kalması için vazgeçmek zorunda kaldıklarımı hatırlamak hala canımı yakıyordu. Kuzey Kalküta manzarasını seyrederek dikkatimi dağıtmak için pencereden dışarı baktım. Sokaklarda uyuyan, çene çalan, yıkanan, yumurta çırpan ve gözleme yapan insanlar vardı. Çocuklar sanki evlerinin hiç duvarı veya çatısı olmadığından habersizmiş gibi neşeyle kaldırım kenarlarında oynuyordu. Hiç bilmedikleri bir şeyi özlemiyorlardı. Presidency Kolej'in yakınında indim ve içinde 1900'den sonra basılmış birkaç tarih ve anı kitabının bulunduğu ağır çantayı omzuma attım. Daha eski, daha kırılgan ve değerli kitapları ciltçinin eline vermeden evvel becerisini sınamak istiyordum. Hem Asya cemiyetinde hem de İmparatorluk Kütüphanesi'nde görüştüğüm kütüphaneciler Bay Apinaş seni tavsiye etmişlerdi. Görünüşe göre en iyisi oydu ve çok pahalı da değildi. Sen matbaası ve ciltçiliği Kolej sokağının dışındaki dar bir yoldaydı. Görüşme odası sade ve temizdi. Bir köşede Krishna'ya adanmış bir sunakla duvarda taze yasiminlerden bir çelenkle süslenmiş bandilin çerçeveli bir resmi vardı. Bir süre tezgahın önünde bekledikten sonra küçük gümüş bir çan olduğunu fark ettim. Çanı çaldıktan bir süre sonra bir kapının arkasından üstünde bir dhoti ile buruşuk bir gömlek olan ince bir genç çıktı. Ona yarım düzine kitapla Bay Seni görmeye geldiğimi söyledim. Haleş'le görüşeceksiniz, bekleyin birazdan gelir ve genç adam ortadan kayboldu. Duvara asılmış olan fiyat listesini incelerken arkamdaki kapı açıldı. Haleş'in geldiğini düşünerek arkama döndüm ama onun yerine kolları kitaplarla dolu genç ve güzel bir kadınla karşılaştım. Merhaba, uzun zamandır mı bekliyorsunuz diye selamladı beni Bengalce. Evet dedim kızgınlığımı saklamadan. Eğer kitap tamir ettirmek istiyorsanız biraz vakit alacak. Haleş isminde bir adam ilgileniyormuş ama burada değil. Kızın kahverengi gözleri kocaman açıldı. Ah o çılgın hemen sokağın karşısında çay içiyor. Eh onun işini yapmak için dünya kadar vakti olabilir ama ben şehir merkezinden geldim ve 20 dakikadır bekliyorum. Ne korkunç. Geldiğinde Haleş'i azarlayacağım. Kafam karışarak ona baktım ve kadın gamzelerini göstererek gülümsedi. Haleş babam için çalışıyor. Kitaplar konusunda iyidir ama çalışma saatleri konusunda kötüdür. Yetenekli oldu ve uzun zamandır bizimle çalıştığı için babam ona hoşgörü gösteriyor. Ben büyük kızıyım. Supriya sen. Ben de Kamala Mukherjee dedim tereddütle. Zira bu Brahman soyadı kulağa yalan gibi geliyordu. Özel bir kütüphanede çalışıyorum ve birkaç kitap getirdim. Kız memnun bir ifadeyle gülümsedi. Beklediğine çok sevindim. Benim de yukarı gel. Kamala dedi. Orası bu küçük odadan daha hoştur. Çok naziksin dedim. Bana bu kadar dostça davranmasına şaşırarak. Zaten öğle yemeği vakti dedi. Bizimle birlikte yer misin? Babamla tanışma şansını da bulmuş olursun. En son beni birlikte yemeğe davet eden kişi Bonnie olmuştu ve o çay hayatımın dibe vurmasına yol açmıştı. Ben tereddüt edince Supriya'nın dudaklarının gerildiğini fark ettim. Kendimi onun gibi biraz daha aşağı bay diye kastından biriyle yemek yemeyecek kadar üstün gördüğümü düşünmüş olmalıydı. Gülümseyerek çok memnun olurum dedim. Supriya beni dar bir merdivenden konut bölümüne çıkardı. Annesi Bayan Promilla sen hemen kendisine Maşima yani teyze dememi istedi. Gülümseyerek ona teşekkür etsem de aslında onun hiçbir zaman benim akrabam olamayacağını biliyordum. Tombul vücudu, kalın fil dişi bilezikleri ve pamuklu Murşidabad sarisi oldukça varlıklı olduğunu gösteriyordu. Jaulpur'da Bayan Sen'e benzeyen kimse yoktu. Bayan Sen onu Maşima olarak düşünmekte zorlanıyordum. Bana bir yastığın üstüne oturmamı söyledi ve hemen soru yağmuruna tutmaya başladı. Mukherjee soyunun hangi dalına mensuptum? Supriya ile birlikte Betune Koleji'ne mi gitmiştim? Onların işini nereden öğrenmiştim ve neden bu kadar sıskaydım? Ailemin Bengal sahilinden geldiğini ve bu yöredeki önemli Mukherjee'lerle ilişkimizin olmadığını söyledim. Taşra'da bir kız okulunda eğitim görmüş fakat anne babamın zamansız ölümü yüzünden okulu erken terk etmiştim. Şehre geleli çok olmamıştı ve işim Hint kitapları hakkında makaleler de yazan kıdemli bir ICS memurunun özel kütüphanesini düzenlemekti. Sözlerimi dikkatli seçiyordum. Eğer evli olmadığımı ve bir ay önce çocuğumu terk ettiğimi bilselerdi, şüphesiz elimdeki çay fincanını fırlatıp beni kitaplarımla birlikte kapının önüne koyarlardı. ''Bir İngiliz için çalışmak berbat olmalı.'' dedi Supriya, bana işim hakkında bir yığın soru sorduktan sonra. ''Hiç de değil.'' dedi. ''Ben kitapları çok seviyorum ve Bay Lewis çok nazik ve hep fikrimi soruyor.'' O bana güvendiği için kitapları tamir ettirmek için buraya gelebildim. Aslında bana ne yapmam gerektiğini sadece kitaplar söylüyor. O kadar uzun zamandır ihmal edilmişler ki bir dosta ihtiyaçları var. Şu romantik Jane Eyre romanı gibi dedi Supriya. Sadece sen çocuklara bakmak için yerine kitaplara bakıyorsun ki bu daha ilginç olmalı. Bunun üzerine annesi pencerelerin açık olduğunu ve mahallenin yarısının senlerin en büyük kızının çocuk istemediğini duyacağını söyleyerek onu azarladı. Fakat Supriya sadece güldü ve bana ayda ne kadar kazandığımı sordu. Ona söylediğim zaman annesine kafa tutar gibi bir bakış attı. ''Neden babam bana para ödemiyor? Onun hesaplarını tutmak için ne kadar çalışıyorum? Kamala'ya baksana ne kadar şanslı. Bu aileden ayrılıp çalışan bir kadın olmak isterdim.'' Annesinin cevap vermesine fırsat kalmadan merdivenden kadın erkek sesleri geldi. İki genç kadın yanlarında denizci kıyafeti giymiş küçük bir çocukla birlikte içeri girdi. Supriya hemen bizi tanıştırdı. Bu benim küçük erkek kardeşim Nishan, küçük kız kardeşim Sonali. Ciddi ifadeli ve gözlüklü bir kızdı. Loreto House'tan dönerken her zaman onu Hindu erkek okulundan alır. Geldiklerine göre aşağıdan babamı çağırıp yemeğe başlayabiliriz. ''Bina, git de babamı getir.'' dedi genç bir hizmetçi. ''Ya ben?'' Diğer genç kadın başındaki eşarbı çıkartınca uzun parlak saçları ortaya çıktı. ''Ben misafirim, önce beni tanıştırmalıydın.'' ''Sen misafir değilsin, benim üçüncü kızımsın.'' dedi Maşima yeni gelenin yanağından makas alarak. ''Kamala, bu bizim sevgili Ruksana Ali'miz, babası doktordur. Mahallemizde yaşarken bizimle ilgilenirdi hep. Şimdi Kalküta Tıp Okulu Hastanesi'nde.'' Netaji'nin tedavi gördüğü yerde dedi Supriya. Tanrı'ya şükür. İyileşti de kongre partisinin başına geçti. Nihayet Hindistan'da değişimi göreceğiz. Bu sözüme mim koyun. Ailem Krişak Praja'yı Çiftçiler Partisi'ni destekliyor dedi Ruksana bana. Lideri A.K. Fazlul Huk bir gün pekala Bengal valisi olabilir. Çünkü o Müslüman ve siz Müslümanlar bizden daha fazlasınız dedi Sonali haylaz bir tavırla. Ruksana'nın gözleri kısıldı. Bay Hook dinler arasında ittifak kurma konusunda çok başarılı. Hem başka seçeneğimiz de var. Mesela Müslüman Birliği ama biz bu partiyi daha çok seviyoruz. Kırsaldan bu kadar uzakken neden bir köylü partisini tutuyorsunuz ki dedi Sonali. Mesele toprak işçilerinin hakları. Hepimiz bu konuyu düşünmeliyiz diye araya girdi Supriya. Maşima yatıştırıcı bir sesle kızlarım Kamala'yı politik tartışmalarınıza korkutmayın lütfen dedi o bunlarla ilgilenmiyordur herhalde. Konuşmaları can kulağıyla dinlemiştim. Köylülerin siyasette seslerini duyurmaları hakkında söyledikleri ne kadar şaşırtıcıydı. Önümüzdeki seçimlerde oy vermelisin anne dedi Supriya. Bizim Netanji'nin kongrede kontrolü elinde tutamayacağından korkuyorum. modernleşme hakkındaki düşünceleri Gandhi'ninkilerden o kadar farklı ki, Kongre Partisi'nin içinde her şeyi mahvedebilecek fikir ayrılıkları var. Fakat Netaji'nin kalacağına veya gideceğine karar vermek için oy verecek olanlar kongre vekilleri biz değiliz diye itiraz etti Maşima. Eğer sol kanattaki vekilleri desteklersen onlar Netaji'nin başkan kalması için oy verecektir dedi Supriya. Lütfen anne. Eğer Ruksana'nın annesi de giderse oy veririm dedi Maşima. Kızı gibi gamzelerini göstererek gülümseyerek. O zaman iki tarafta adil bir şekilde temsil edilir. Ah! Baba da geliyor, şimdi yemek yiyelim. Bay Sen, 40'larının sonunda ve karısının tersine çok sıska ve kısa boylu bir adamdı. Buruşuk beyaz bir gömlekle dhoti giymişti ve biraz resmi bir havası vardı. Hizmetkar önce Bay Sen'e sonra bana Ruksana'ya ve geri kalanlara balık kafasıyla pişirilmiş dal, kızarmış patlıcan, körili patates ve pirinç ve soğanla pişirilmiş koyun eti servis etti. Ardından taze pişmiş çapati getirdi ve ev yapımı mango ve bisket limonu turşusunu denememi önerdi. Herkes sanki bu sıradan bir öğle yemeğiymiş gibi yiyordu. Benim içinse bu dost canlısı bir aileyle birlikte yediğim için daha da özel bir anlamı olan gerçek bir ziyafetti. Daha sonra odanın köşesindeki küçük lavaboda ellerimizi yıkadık ve Bay Sen'in incelemesi için temiz masanın üstüne kitapları koydum. Düşündüğüm gibi birkaçının dikilmesi, bazılarına yeni kitap sırtı yapılması ve ikisi içinde yeni bez kapak gerekiyordu. Hareş çalıştığı zaman iyi çalışır ama sanırım çay konusunda bir sorunu var. Günde birçok defa yolun karşısına çay içmeye gidiyor. Atölyede çay içilmemesi konusunda kesin kuralım var. Bu kitaplar için çok riskli dedi Bay Sen. Bunu duyduğuma çok sevindim çünkü işverenimin koleksiyonu çok özel, hiç zarar görmemesi gerek. Bu olasılığı düşününce ürperdim. Meraklanma Kamala dedi Bay Sen bana müşfik bir ifadeyle bakarak, bu altısından daha fazla tamir gerektiren kitaplar olduğunu mu söylemiştim. Tahminimce tamir edilmesi gereken 300 kitap olabilir ama basit olanları ben kendim bir cilt makinesiyle yapabilirim. Size 200 tane getirebilirim. Eğer işçiliğiniz beklediğim kadar iyiyse demek istemedim. Sana basit tamirleri nasıl yapacağını gösteririm dedi Bay Sen. Supriya da bilir. Dikkatli olan herkes yapabilir bunu. Ama zor olanları buraya getirmekle doğru yapıyorsun. Ve bunun için sana bir de indirim yapacağım. Sen ciltçilik hakkındaki havadisleri Bay Lewis'e vermeyi heyecanla bekliyordum. Ama o akşam eve geç geldi ve yemekten önce banyo yaptı. Nihayet onu yemek salonunda gördüğüm zaman üstündeki takım elbisenin yerine Hint pamuklusundan beyaz bir ceketle tabağı rengi pamuklu bir pantolon giymişti. Bu alışılmadık giysiler içinde oldukça çekici görünüyordu. Ama sonra kendimi bu münasebetsiz düşünce yüzünden azarladım. Ben de gözlükçüsünün benim için yaptığı boynuz çerçeveli bir gözlük takıyordum. Bay Lewis gözlüğün hemen farkına vardı ve bunun beni okurken daha rahatlatıp rahatlatmadığını sordu. Ah evet rahatlattı ama size sen ciltçilikten bahsetmeliyim. Bütün aileyle tanıştım ve Bay Sen birkaç kitapla işe başladı. Güvenilir biri gibi görünüyor ve %10 indirim yapacak. Ama Bay Lewis başını iki yana salladı. Ah sen onu dinleme. Hintliler her zaman indirim yaptıklarını söyler ama aslında sadece şişirilmiş İngiliz fiyatı verirler. Anında gerildim ama ben İngiliz değilim ve onlar çok nazik insanlar. İşi onlara vermek istiyorum. Kaç defa Hintlilerin bir paisa ödeyip aldığı gazete için benden 3 katı istediklerini bilmiyorsun. Bay Lewis'in sesinde dargın bir ifade vardı. Haklısınız dedim teselli edilmeye ihtiyacı olduğunu düşünerek. Sizin ne yaşadığınızı bilmiyorum. Fakat gazetenizi sizin için almaktan mutlu olurum. Eğer bu aldatılmanızı önleyecekse. Ben de sana bununla ilgili bir şey sormak istiyordum. Boğazını temiz. Lütfen oturur musun? Yiyecek çok. Manikten sana bir tabak getirmesini iste. Duraksadım çünkü işverenimle aynı masaya oturmanın uygunsuz olduğunu düşünüyordum. Ama yemekler müthiş kokuyordu. Onun isteği üzerine Manik'ten Bengal yemekleri yapmasını istemiştim. Rendelenmiş Hindistan cevizi ve hardal tohumlarıyla buğulanmış küçük karidesler, zencefilli, karnabaharlı ve patatesli ıspanak ve Hindistan cevizli dal. Masanın bir tarafında da parata ile pilav duruyordu. En sonda da şam fıstıklı sütlü puding geldi. Bu menü manikinde hoşuna gidince rahatlamıştım. Ellerini birbirine sürtmüş ve çalışanların kalanları zevkle yiyeceğini söylemişti. "Lütfen bana katıl," diye tekrarladı Bay Lewis ve yemeklerin kokusunu keyifle içime çekerek sağındaki sandalyeye oturdu. "Akşamları okuduğumu biliyorsun Kamala," dedi Bay Lewis aramızda duran gazetelere doğru göz atarak. "Sanırım sen de sabahleyin onları gözden geçiriyorsun." "Yemek yerken eski gazetelere bakmak hoşuma gider," dedim. "Umarım sorun değildir." "Hayır, fakat yerel dilde yazılmış gazeteler hakkında daha çok şey öğrenmek isterdim. Sence en iyisi hangisi?" "The Hindu ile Bengal Today," dedim. Sonra duraksadım. "Ama bir de Bengalce basılan önemli bir Müslüman gazete var. İsmi The Azad. Sonra Delhi'den gelen başka bir Müslüman gazete daha var. The Star. Ve tabii üst tabaka Hintlilerin çoğu İngilizce basılan Amrita Bazar Patrikad'ın kurucularının yayımlandığı yeni Bengalce gazete Ananda Bazar Patrikad'ı okuyor. Biliyorsun Times of India ile Statesman'ın yanı sıra Amrita Bazar Patrikad'ı da hep alıyorum. Bahsettiğim bu 5 gazeteyi de bunlara eklemek isterim. Ama tabii çeviriye ihtiyacım olacak. Acaba bu gazeteleri bana okumayı düşünür müsün? Çevirerek tabii. Bunu doğrudan emretmek yerine rica etmesi tuhaftı. Bana bu kadar dikkatli bakması da garip gelmişti. Ama 5 gazeteyi çevirmek zor işte, ihtiyatlı bir tavırla sordum. "Fakat çevirileri ne zaman dinleyeceksiniz? Saat 7'de çıkıyorum, sabahları da genellikle 6'dan evvel gelmiyorum." "Biraz daha kalabilirsin. Belki gazeteleri gözden geçirirken benimle yemek yersin. Böylece oteline gidince yiyecek bulma zahmetinden ve masrafından da kurtulmuş olursun." Bay Lewis'in yüzünde Rose Villa'dan ayrıldığımdan beri görmediğim bir duygu vardı. Tam anlamıyla ihtiras değil de en değerli fantezilerini gerçekleştirmemi isterken yüzlerinde beliren bir tür saygı ifadesiydi bu. Bay Lewis beni mi istiyordu? Geçen bir ay boyunca samimi davranmıştı ama ne dokunmuş ne de münasebetsiz bir şey söylemişti. Belki de yüzündeki bu tuhaf ifadenin nedeni sadece sözcüklere duyduğu sevgiydi. Bu tamamen anlaşılabilir bir şeydi ve bu durumda onunla yemek yemekten gocunmazdım. Bir İngilizle mesleki ilişkinin ötesinde herhangi bir ilişkiye girmeye niyetim yoktu. Özellikle Pankaj'ın hayatta ve iyi olduğunu öğrendikten sonra. Belki de adam Hindistan'daki dilleri okumayı öğrenmek istiyordu. 10 yaşımdayken Keşiyari Misyoner Hastanesi'nde gördüğüm ilk kitapları hatırladım. Okuyup yazabildikleri için hemşirelere ve Doktor Andrews'a gıpta etmiştim. Şüphesiz Hintçe ile Bengalce'nin Hindistan hakkında bilmediği gerçeklere bir pencere açabileceğine inanan Bay Lewis'le aynı özlem içindeydi. "Olur," dedim gözlerindeki kuşkuyu silmek için gülümseyerek. "Tabii Bay Lewis, size böyle bir yardımda bulunmak bana zahmet vermez."
24. ayrımın sonu. Sayfa 271.